Ayrım 8.
Ancak sonunda bu hoş davete boyun eğerek kendileri için yasak olan bu bölgeye girenler de olur. Bu izinsiz hareket beklendiği gibi bölgeye dışarıdan gelenler arasında sürtüşmelere neden olur. Aslında yerinde bir öfke olan onların kıyameti koparmaları çoğunlukla cinsel bir uyarı olarak da görülür. Bu arada çoğunlukla hepsinin birden aklına uğruna dövüştükleri dişi gelir ve erkekler asıl bundan sonra erkekleşir. Seçilen erkeğin bölgenin en baskın kedisi olması gerekmez. Kiminle birleşeceğini seçmek yalnızca dişinin belirleyeceği bir konudur. Şu sesler, son haftalarda duyduğum ölüm çığlıklarının hepsi daha önceden rakipleriyle dövüşen ve kendini çağıran dişiye giden erkeklere aitti. Yüksek sesle uludukları sırada birden çok iyi tanıdıkları, özellikle de çok saygı duydukları biri yanlarına gelmiş olmalı. Çünkü bu birisi karşısında oldukça yükselmiş olan saldırganları bile sekteye uğruyordu. Benim teorim de böyle. Peki sen bu birisini tanıyor musun? Hayır. Peki o şu cesetlerle fısıldayarak mı konuşuyordu? Evet, ama ne konuda konuştuklarını duyamıyordum. Ancak yine de çıkardığım bazı şeyler olmuştu. Şu meçhul kişi sanki konuştuğu kişiyi ikna etmek istercesine oldukça etkileyici ve merak uyandırıcı biçimde konuşuyordu. Hangi konuda ikna etmek istiyordu? Yani bana öyle geldi demek istedim. Ya sonra? Konuşmaları bitince çoğunlukla bir ara sonra da ölüm çığlığını atıyorlardı, değil mi? Aynen öyle. Şu meçhul kişinin onları ısırarak öldürdüğüne inanıyorum. Evet, öyle. Evet, hepsi de şu bizlerin ava çıktığımızda kullandığımız ense ısırığıyla öldü. Aslında rakibi bu tür ısırabilmek hiç de kolay değildir. Çünkü düşmanınız da aynı büyüklükte, aynı güçte, aynı çevikliktedir. Ancak kurbanlar böyle bir tepkiyi beklemedikleri bir anda, olasılıkla katillerine kısa bir süre arkalarını döndüklerinde böyle bir şey gerçekleşebilir. Bu durumda bile katilin oldukça iri olması gerekir. Belki de rahatsız edilmek istemeyen bir dişidir. Erkeklerden uzak kalmak için tuhaf bir yol bu doğrusu. Hayır, cinayetlerin tümü planlanmıştı. Hem de oldukça soğukkanlı biçimde planlanmıştı. Bence şu Cladandus tarikatının müritleri ense ısıranlar olarak görülebilir. Özellikle de şu karanlık tipli papaz. Sanki eskiden şaka oyuncakları satan biriymiş gibi geliyor bana. Bu tarikat hakkında bana bir şeyler anlatabilir misin? Çok az. Bildiğim tek şey bir zamanlar bu bölgede yaşayan Cladandus adında birine taptıkları. Cladandus doğduğu andan itibaren işkence ve acı çekmiş. Ama bütün bunları ona kim yapmış, bunu kimse tam olarak bilmiyor. Sonunda çektiği çile o kadar büyüyor ki o da Tanrı'ya yalvararak kendisini kurtarmasını istiyor. İşe bakın ki Tanrı onun yalvarmalarını işitiyor. Onun için girerek onu acılarından arındırıyor. Ona acı çektirenleri ise en acımasız şekilde cezalandırıyor diye anlatılır durur. Bu arada da iyi Cladandus Tanrı'nın katına yücelir. O zamandan beri de onu kimse görmemiş. Her efsanenin olduğu gibi bunun da içinde gerçek payı vardır, ancak ben bilmiyorum. Cladandus'un Latince kilitlenmiş olması gereken birisi anlamına geldiğini biliyor muydun? Hayır, bunu anlayamıyorum. Bana öyle geliyor ki sen yanlış iz üzerindesin. Şu katilin tarikat üyeleri arasında olduğu kuşkusunu aklından çıkarabilirsin. Cladandus'a taparak onun yüzünden kendilerini kısırlaştıran şu sersemler zararsız. Onlar bütün bu çığlıkları belirsiz bir dindarlık ve teslimiyet duygusuyla, belki de bütünüyle can sıkıntısından yapıyorlar. Başkalarına da asla zarar vermezler. Hele cinayet hiç işlemezler. Evet, bilemiyorum. Umarım sözlerini Cladandus da işitir. Ancak ben hala kuşkulanmaya devam ediyorum. Şu sefiller bence temiz değil. Ben daha cümlemi tamamlamadan birden başını yukarıya kaldırdı. Ben de yukarıya Felicita'nın kör gözlerini endişeyle diktiği çatı odasının tavanındaki yere doğru bakmaya başladım. Mavi sakal başını açık çatı penceresinden içeriye uzatmış, suçlu bakışlarla ikimize birden bakıyordu. Neden tabanları yağlayıp kaçtın ki? Seninle yalnızca biraz çene çalmak istiyorduk. dedi nihayet af dileyen bakışlarla. 360 volt benim dilimi iyi çözerdi, değil mi? Diye öfkeyle karşılık verdim. Bu arada rahatlayan Felicita'nın yüzü güneşin ilk ışıklarıyla gümüş gibi parlamaya başladı ve yüzünde o tatlı kör gülüşü belirdi. Onun üzerinde kavga çıkmayacağının rahatlığı görülebiliyordu. Dövüşçüler yoktu, dövüş yoktu, hayat yoktu. 4. Bölüm. Mavi Sakal ortaya çıktıktan kısa süre sonra uyanan Felicita'nın sahibi, tipi şöyleydi. Yoksul düşmüş, tek gözü bantlı bir asilzade, ipek pijamalar, lüle taşı pipo ve mühürlü bir yüzük. İkimizi de Gustav'dan pek de farklı olmayan ilkel bazı hareket ve seslerle selamladı. Ali cenapları bir James'e sahip olmadıklarından taze ekmek ve gazeteyi kendisi almak zorunda. Ben de çıkan fırsatı hemen değerlendirerek kapı açılır açılmaz dışarıya fırladım. Daha önce Felicita ile vedalaşarak yeniden geleceğime söz vermiştim. Yeniden çatıya çıktığımda beni bekleyen Mavi Sakal'la karşılaştım. Önceki gece olanlar hakkında konuşmaya oldukça utanıyordu. Ancak onun bu hassaslığı beni pek ilgilendirmiyordu. Dişlerimi gıcırdatarak, bir yandan şu cinayetler konusunda bir şeyler yapayım diye bana geliyorsun, öbür yandan da en önemli şeyi benden gizliyorsun. Başka nasıl hoş sürprizlerin beni beklediğini soruyorsun doğrusu kendime, diye onu suçlamaya başladım. En önemli şey ha? Demek en önemli şey. Tanrım, bu kimin aklına gelirdi ki? Şu Kladandus çuz bir çeşit zaman geçirme, biraz eğlenme ve cesaret gösterisinden başka bir şey değil ki. İster inan ister inanma. Allah kahretsin. Bütün bu olanların şu ense ısırıklarıyla ne ilgisi var ki? Öfkeden patlamak üzereydim. Bilerek mi böyle aptal numarası yapıyordu yoksa? Elbette hiçbir ilgisi yok seni sersem. Kendilerinden geçtikleri şiddet dolu anların dozunu artırabilmek için bir araya gelen şu serseriler güruhu bu eylemleri sırasında kim bilir ne acayip şeyler yapıyordur ya ya da yapabilir. Ama elbette bütün bunların şu cinayetlerle hiçbir ilgisi yok. Bana yalan söyledin Mavi Sakal. Daha da önemlisi benden çok önemli bilgileri sakladın sen. Bunu sen de çok iyi biliyorsun dostum. Bunu neden yaptığını hala çözebilmiş değilim. İşte bunların o kadar önemli olmadığını falan sanmıştım, diye yan çizmeye çalıştı utanarak. Önemli değil mi? Şayet söz konusu olan bu delini dehşet bir olayın aydınlatılmasıysa her ayrıntı önemlidir Mavi Sakal. Ama her ayrıntı, her küçük ayrıntı gerektiğinde büyük önem kazanabilir. Gelecek içinde şunu iyice kafana sok. Ya benimle doğru dürüst oynarsın bu oyunu ya da hiç oynayamayız. Yükselen güneş çatılardan oluşan bu manzarayı artık doygun bir portakal rengine boyamıştı. Hava o kadar temiz ve açıktı ki güneş ışığı gözümüzü kamaştırmaya başlamıştı bile. Gustav'ın olduğu yere doğru yöneldiğimizde yanımda ağır aksak yürüyen Mavi Sakal döktürmeye başlamıştı. Şu tarikat birkaç yıl önce kurulmuş, kuruluşu hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmiyormuş. Bilinen tek şey, Joker'in yani törenleri yöneten şu yaşlı papazın yaşamı acılarla dolu Kladandus'un öğretisini ilk kez yaymaya başlayanlardan olmasıymış. Yıllar geçtikçe de bu davaya inananların sayısı gittikçe artmış ve sonunda nedenini hiç kimse bilmese de herkes bu törenlere katılmaya başlamış. Felicita'nın doğru olarak tahmin cüretinde bulunduğu gibi bu törenler daha çok dinsel bir takım gereksinimlerden, güven ve eylem arzusundan kaynaklanmaktaymış. Bu törenlerin yeterince tuhaf olduğu sayılmazsa giderek törenlerin bir parçasına dönüşen şu tuhaf elektrik verme olayı dışında bu toplantılarda Mavi Sakalı yadırgatan pek bir şey olmamış. Küflenmeye yüz tutmuş odalardan yayılan ve duruma göre tarikat üyeleri üzerinde saldırganlık etkisi yaratan şu kimyasal kokunun etkisinin varlığını da Mavi Sakal reddetti. Dediklerine bakılırsa Mavi Sakal saldırgan olmak bir yana bütünüyle bitkin düşmüş, kafasındaki düşünceler tamamen boşalmış ve uykulu bir hal almıştı. Kladandus'un gerçekte kim olduğunu o da bilmiyormuş. Bütün bunlar beni hiçbir şekilde sakinleştirmemişti. Tam tersine bütün sorunlarımın ardından yeni sorunlar ortaya çıkmıştı. Katil, sırlardan ve yarı gerçeklerden oluşan bu bataklığın içinde bir yerde, tıpkı dev ve karmaşık bir organizmanın içinde gizlenen bir virüs gibi gizleniyor ve sessizce hiç belli etmeden ölüm fermanları veriyordu. Bizim evin çatısına yaklaşırken bakışlarım bir kez daha, bu arada güneşin altın renkli ışıklarla bezediği evlere ve bahçelere takıldı. Evet diye içimden geçiriyordum bu arada. Bütün bu gördüklerimi inşa eden ve kendini evrenin efendisi sananlar dünyada yalnızca insanlar değildi. Her evrenin içinde bir mikro evren daha vardı ki bu da umut kırıcı bir biçimde ilkinin çirkin bir yansımasıydı her zaman. Peki ama neden böyle olmak zorundaydı acaba? Neden dünyanın yarısı iyi, yarısı da kötü olmak üzere ikiye ayrılamıyordu? Gri renk bir sıkıntı yaratıyordu çünkü gri nesnelerin karmaşık ve umarsız görünmelerine neden oluyor, siyah ve beyaz düşüncesine zarar veriyordu. İyi ve kötü diye bir şey yoktu. Birazcık iyi, birazcık kötü vardı, birazcık siyah, birazcık da beyaz vardı. Ne iğrenç bir renkti şu gri, ama gerçek bir renkti, hem de renklerin en gerçeğiydi. Cinayet ve katliam gibi gerçekleşmiş olan en korkunç şeylerin ardındaki hakikat ve açıklama dünya var olduğundan beri en mükemmel gizlenme yeri olan Green'in arkasında gizli. Evde beni ve mavi sakalı bir çanak dolusu taze, yeni açılmış morina balığı bekliyordu. Her ne kadar Gustav'ın bazı kaçıklıkları varsa da ya da Gustav yalnızca kaçıklıklardan oluşuyorsa da en iyi arkadaşına kaliteli yem verme gibi konularda kusursuz biridir. Elbette bunun için uzun süren bir eğitime ve yanlış anlaşılmayacak bir beden diline gereksinim vardır. Çünkü insanlar asla durup dururken kendilerinden başkalarının da leziz şeyler yemekten hoşlanabileceklerini düşünemezler. İnsanlar kendi yemlerini yapmayı ve hazırlamayı bir kültüre, sıklıkla da bir ideolojiye dayandırmalarına karşın başka canlıların da damak zevklerinin olabileceğini düşünebilmeyi asla kendiliklerinden akıl edemezler. Bu tür bir dar kafalılığın bir tek çaresi vardır: aç kalmak. Önünüze koydukları şu pis şeyleri, çöpleri, uyduruk sadakayı yemeyip aç kalmak ve yine aç kalmak en iyi çaredir. Kedilerin damak zevkine düşkün oldukları gerçeği çoğunlukla dikkate alınmaz. Bu nedenle çoğu kedi damak zevkleri bakımından tek düze bir beslenmeye mahkum edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki National Academy of Science'ın da bilimsel verilerle ortaya koyduğu gibi uygun bir kedi beslenmesi kuru ve hazır konserve mamalardan oluşmaktadır. Ancak kim yalnızca konserveyle beslenebilir ki? Almanya'da yemler konusunda dünyanın en katı yasaları uygulandığından konserve mamalar en hassas kedilerin beslenmesine bile yetecek bütün besi ve yapı taşı maddelerini içermektedir. Ancak gerçek kedi severler kendilerine sürekli taze gıdalar verirler. Her kedi taze balık, taze et, elbette domuz eti hariç, özellikle de karaciğer yemeye bayılır. Dünyanın en seçici hayvanları sayılan kedilerin de damak zevkleri farklılık gösterir. Tıpkı insanlar gibi onların da tercihleri vardır ve yine insanlar gibi yanlış bir beslenme onlara da zarar verebilir. Uyarı: çiğ et yedirmek kedilerin yaşamına mal olabilir. Çiğ et ve sakatat da salmonella gibi bakteriyel hastalıklara yol açan parazitler olabilir. Aynı tehlike, kedilerde ölümcül hastalıklara yol açan bir virüsü taşıdığından dana eti için de geçerlidir. Steril olarak hazırlanan hazır mamalara karşın çiğ et ve sakatat mutlaka haşlanmalıdır. Yalnızca etle beslenen kedilerde kalsiyum oranı azalır. Vücut, kemiklerde depolanan kalsiyumu çekeceğinden iskelette çökmeler başlar. Protein kalitesi düşük gıdaların verilmesi, örneğin etin atılacak yerleri ve sofra artıkları gibi kedilerin yavaş yavaş ölümüne neden olabilir. Yaşamsal önemi bulunan amino asit eksikliğinde hayvan zayıflar, tüyleri parlaklığını yitirip matlaşır ve giderek iştahsızlık, duyarsızlık gibi belirtiler baş gösterir. Haşlanmamış tatlı su balıkları, tiaminesse denilen mayanın oluşumuna neden olur ve kediler için yaşamsal önemi olan B1 vitaminlerini yok eder. Bu nedenle de bu gıda yalnız başına verildiğinde kısa süre sonra bazı arazlar, örneğin iştahsızlık, kusma ya da kramplar gibi ortaya çıkar. B vitamini yitirmemesi için tatlı su balıkları da hayvana verilmeden önce haşlanmalıdır. Çifte uyarı. Kediler etle beslenmelerinin yanında bitkisel beslenmeye de gereksinim duysalar bile biraz ot bile yiyebilirler. Onlar öncelikle etobur hayvanlardır ve buna göre beslenmelidirler. Vejetaryenlerin kedilerine etsiz bir beslenme uygulamaya çalışmaları inanılacak bir şey değildir, sadistçe bir hatadır. Gerçek bir vejetaryen diyet kedilerde önemli hastalıklara yol açar ve çok kısa sürede göçmelerine neden olur. Kedi uzmanı Desmond Morris, kısa süre önce yayımlanan kitabında kedilere uygulanan vejetaryen diyetleri açık bir hayvan işkencesi olarak görmektedir. Kodes'teki birinin bile koşullar kötüleştiği için yaptığı açlık grevinde kanıtladığı gibi biraz dayanıklılık ve onurunuz olacak tabii. İlk zamanlar burjuva itaatsizliğine ait bu yöntemle ben de Gustav'a dersini vermiştim ve ona bana verdiği şu Lekerli'yi bilmem neresine sokabileceğini, bu yemden bir kere bile yemeyeceğimi anlatabilmiştim. Defalarca belirttiğim gibi Gustav'ın anlama yeteneği şu konuşan ünlü maymun Koko'yla Rus uzay köpeğinin arasında bir yerlerde olduğu için hatasını görüp bana daha seçkin yemekler hazırlaması çok uzun zaman almıştı. Evet, zamanla ona yiyeceklerimi hafifçe kızartmayı ve ete baharat koymayı öğretmiştim. Ve konuyu saptırmadan söyleyeyim, kısa sürede bana harfiyen itaat eden biri olmuştu. Ayrıca yaptığım bu açıklamanın amacı gerçekte baskı yapılanlar olmadığını, kendine baskı yaptıranlar olduğunu belirtmekti. Amin. Gereğinden fazla yiyerek oturma odasındaki onarım işinin nasıl gittiğini kontrol edebilmek için içeriye göz atma riskine girdiğim sırada mide hacmi benimkinden 4 kat büyük olan mavi sakal hala morina balığını tıkınıp duruyordu. Şu iki ağır işçinin gösterdikleri gelişme dikkate değerdi doğrusu. Archie parkeleri döşerken Gustav da kanter içinde farkında olmadan çıkardığı dilini kıvıra kıvıra duvarları modaya uygun seçilmiş duvar kağıtlarıyla kaplıyordu. Beni görür görmez her şeyi bir kenara bıraktı ve bana doğru gelerek beni havaya kaldırdığı sırada sık sık dediği gerekli okşamaları sosis gibi parmaklarını kürküme daldırarak yaptı. Bu arada tam bir usta olarak yakalanan Archie, 100 kilometrelik bir mesafeye kadar götürebileceği bütün gereksiz, aslında öyle sanıyorum ki yalnızca gereksiz, makineleri tutup buraya getirmişti. Öyle sanıyorum ki burundaki sümükleri çıkartmaya yarayan bir makine bile vardı bunların arasında. Birbirimize büyük bir sempatiyle bağlı olmamıza karşın Archie dış görünüşüme bakarak benim tipimin artık modasının geçtiğini, günümüzde firma cinslerinin in olduğunu söylemekten alıkoyamadı kendini. Buna karşılık Gustav da zararsız birkaç söz sarf edip gevezeleşerek bana şu kötü yürekli Archie amcaya kulak asmamamı söyledi. Ben de öyle yaptım ve dostumun kucağından yere atlayarak iyice boşaltıp yaladığı çanağın önünde beni bekleyen mavi sakalın yanına banyoya geri döndüm. Misafirperverliğime duyduğu minnete karşılık bir önceki gün bana verdiği sözü yerine getirmeyi ve beni diğer çok bilmişlerle tanıştırmayı kararlaştırdı. Diğer çok bilmişlerle olan buluşmada yaşadıklarım yolda mavi sakalın anlattıklarının çok çok üzerindeydi. Bundan sonra anlatacaklarıma haklı olarak birçok kişinin inanmayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü açık söyleyeyim, bütün olup bitenleri ben de kendi gözlerimle görmeseydim inanmazdım. Ama ne yaparsınız ki, bütün anlatacaklarım kahrolası gerçeğin ta kendisi. Ben de hiç olmazsa anlatırken abartmamaya niyetlendim. Mavi sakal beni adamızın en uzak ve en gizli kalmış köşesinde dört tarafı da sarmaşık bitkilerle sarılı eski bir binaya götürdü. Ancak bu cadı mekanının içi sanki ekranlarda her gün görmekten bıktığımız enflasyona uğramış Beverly Hills VIP'lerininki gibi bir eve sahip olmayı düşleyen dinamik bir genç yöneticinin düşüydü. Burası başarılı bir iç mimarın ailesine önerdiği en küçük ayrıntısına kadar dizayn edilmiş minyatür bir şaleye benziyordu. Evin dikkat çeken karakteristik özelliği içinin boş olmasıydı. Her odanın en göze batan yanı, yerlerin ya büsbütün halı ya da ayna gibi parlak beyaz mermer döşeli olmasıydı. Az sayıdaki mobilya ve diğer eşyalar, tıpkı bir sergide olduğu gibi aralıklarla yerleştirilmişti. Oldukça yadırgatıcı bir duyguydu bu. Bu insanlar acaba dikiş kutusu ya da ayakkabı temizleme şeylerini falan nereye koyuyorlardı? Çocuklarına ait hiçbir hatıra eşyaları yok muydu acaba? Her evde günlük işleri yapmak için kullanılan ve yıllar boyu artan şu ıvır zıvırları nereye tıkmışlardı ki? Buna karşılık ortalıkta sanki New York'taki Museum of Modern Arts'tan alınmış olan nesneler duruyordu. Mavi Sakal ve ben aralık olan evin kapısından önce bahçeye, oradan da içinde yalnızca kocaman deri bir yatak, CD çalar ve bir dizi klasik CD bulunan salona girdik. Bembeyaz duvarlarda yalnızca iki resim asılıydı. Birinde bir kadının oldukça büyütülmüş cinsel organı, öbüründe de erkeğinin görüntüsü vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu evde sanattan anlayan birileri oturuyor. Gustav'ın zevkleri ya da zevksizlikleri ne kadar farklıydı. Herif bir keresinde Van Gogh'un Ay Çiçekleri resminin reprodüksiyonunu takvimden kopartarak raptiye ile, özellikle belirtiyorum, raptiye ile duvara iliştirmişti. Ben de sonunda öfkeden deliye döndüğüm için resmi paramparça etmiştim. Bu modern sanat evinin sakinlerinin de banyolarında Gustav gibi şişirme ördekleri var mıdır diye soruyordum kendime. Ya da büyük anneleri tarafından örülmüş masa örtülerinin kendilerinin olduğunu söylüyorlar mıdır acaba? Tabii şayet bir büyük anneleri varsa. Olasılıkla bunlar et de yemiyorlardır. Yiyorlarsa bile eminim yerken Gustav gibi iğrenç sesler çıkartmıyorlardır. Mavi Sakal dev boyutlardaki vajina resmine dalmış gülüyordu. Çok etkileyici dedim. Şu anda da acaba bir pezevengin evinde mi yoksa bir sanat profesörünün evinde mi bulunuyoruz? Lanet olsun. Bunu ben de tam olarak bilemiyorum. Kendini zorlayarak düşündü biraz. Galiba bu evin sahibi olan herif bilimle filan ilgileniyor. Matematik, biyoloji, parapsikoloji filan işte. Ama bütün bunlara sahip olabildiğine göre adam da mangiz yerinde demektir. Peki bu çok bilmiş herifin yanında kalan çok bilmiş nerede bakalım? Omuzlarını silkti. Bilmiyorum ama onu arayabiliriz. Ultramodern döşeli bu evde halı zeminden mermere, mermer zeminden halıya geçe geçe iyice başımız dönene kadar dolaştık. Sonunda Afrika totemlerini, ki bir odanın içinde bulunan tek eşya buydu, Le Corbusier yatakları, Tony sandalyeleri, restore edilmeleri olasılıkla kendisinden yok pahasına satın alınan bir köylünün bütün yaşamından daha pahalıya mal olan Memphis ve Baedermeier dönemli konsolları görmekten midemiz bulanmıştı. Sonunda aradığımız şeyi bulmuştuk ve de bu karşılaşmayla çok bilmiş harekatı doruk noktasına ulaşmıştı. Birinci kattaki çalışma odasına girdiğimizde sonradan dikkatimi oldukça çeken odanın sağındaki duvarda asılı tabloyu önce fark etmemiştim. Bu koca tablonun içinde geniş omuzlu, oldukça huzurlu, büyük kafalı ve altın çerçeveli gözlüğü olan, kırklı yaşlarındaki sevimli ve delici mavi gözlere sahip olan bir adam tasvir edilmişti. Bakışları onun zekasını ve merakını, gergin duran ağzı da onun ne denli nüktedan biri olduğunu ele veriyordu.